Bundan uzun uzun yıllar önce çalışan olgunluğu diye bir şey duyduğumda beni çok heyecanlandırmıştı bu kavram. Neden mi? Çünkü bir şekilde sürekli olarak işvereni suçlayan bir dille bir yere varılamayacağını düşünüyordum. Yani en azından bu iş hayatının bu kadar kötü gitmesinde suçun tek taraflı olmayacağını düşünüyordum. Halen de aynısını düşünüyorum. Hani iyi yürümeyen evliliklerde iki tarafın da bir şekilde hatalı olması diye bir durum vardır ya, etki tepki meselesi. Başlatan kimdir bilinmez. Her ilişkide değişir. Evliliklerde eşini boşanırken tanırsın derler ya, size bir İK'cı sırrı vereyim. Biz de çalışanı işten ayrılırken tanıyoruz. İşçi işveren ilişkisinin herhangi bir başka ikili ilişkiden farkı yok. İşveren olgunluğu konusunda çok konuşuyoruz. Adaletli sistem kurmalı, açık iletişim ortamı sağlamalı, şöyle eğitim, böyle gelişim planları, şu yöntemle performansı değerlendirmeli vesaire vesaire vesaire. Yalnız bunları yapanların bile olmuyor arkadaş dediği bir nokta var. İşte bugün onu konuşalım istiyorum. Olduramadığımız noktada rahmetli Özkan söylerdi ya hani, ama kopuktu, kopuktu zincir, olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Çok sevdiğim bir şarkısıdır. O zincir var ya, kopuk olan, işte işveren ve çalışandan oluşan bir zincirden bahsedersek, zincirin neresi kopuk, nereden kopuyor, buna biraz bakmamız gerekiyor. Az önce söylediğim işverenin zincir nerede kopardığını biliyoruz. Yönetim kurul başkanları, şirket sahipleri, cayır cayır LinkedIn'de çalışanlar şöyle kötü, yöneticiler böyle beceriksiz falan diye post atmıyorlar. O nedenle biz de kendimizi pek eleştirmeyi sevmediğimizden konunun çalışan boyutunu pek de incelemiyoruz. Belki de işimize gelmiyor. Hal böyle olunca da teşhis yanlış, tedavisi için verilen ilaç da pek bir işe yaramıyor. Diyeceğim o ki, dönüp bir de masanın diğer tarafına geçmek lazım. Çalışan olgunluğu denen kavrama. Ne demek çalışan olgunluğu? Beni dinlerken sizin aklınıza ne geldi? Çok kısa tanımlayalım isterseniz. Çalışanın işinin gerektirdiği faaliyetlerle başa çıkma yeteneği, motivasyon düzeyi ve sorumluluk alma kapasitesini içeren bir olgu çalışan olgunluğu. İşinin gerektirdiği faaliyetlerle başa çıkma yeteneği ne demek? Her birimiz bulunduğumuz rolün gerektirdiği görevimizi tam istenildiği şekilde, istenen kalitede, zamanda yapabilmemiz için bir takım faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor, değil mi? Ve bizden istenen şartlarda da bu görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Peki bir görevi istenen şartlarda yerine getirebilmemiz için ne tür bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmamız gerekir? Aklınıza ilk ne geliyor? Öncelikle o işi yapabilmemiz için o iş hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor, değil mi? Çok basit. Teknik bilgi. Peki sonra o işi yaparken çıkan sorunları iyi anlamak, analiz etmek, o sorunlara karşı çözümlerimizin olması gerekiyor. Çözümümüz yoksa bile bunu üretebilme yeteneğine sahip olmalıyız. Bu çözüm üretebilme yeteneği de teknik bilgi, deneyim ve kişilik özelliklerimize göre değişkenlik gösterecektir. Kişilik özellikleri ne alaka demeyin. Yani bildiğiniz, hani o sorunu çözmek isteyip istemeyeceğim bile. Kendi kişilik özelliğimle ilgili bir durum. Başka ne gerekir? Karar verme becerisi ya da verebilme. Karar verme yeteneği sadece yöneticiler için icat edilmiş gibi davranılıyor, değil mi? Hayatımızın her anında karar vermek zorunda kalıyoruz aslında. Hangi kıyafeti giyeceğimizden, akşam ne yiyeceğimize kadar farkında olmadan verdiğimiz kararlar var. Günlük yaşam, planlama, eğitim, sağlık, finansal konular, kişisel ilişkiler, kariyer gibi birçok konuda sürekli kararlar veriyoruz. Bir simülasyonumuz olsa bu kararları verirken bizi çizse, arkamızda ne kadar ince detayda dallanan, budaklanan bir karar ağacı çizdiğini gösterse çok merak ediyorum. Keşke böyle bir şey olsa gerçekten. Gün içerisinde son bir hafta, son bir yıl falan nasıl kararlar almışız? Yani ne kararlar aldığımızı bırakın, ne yollar çizmişiz, kaç tane yol vardı. Enteresan olurdu. Peki işimizle ilgili kararlarda en karar almaz dediğimiz yeni mezun biri bile kim bilir işiyle ilgili ne kadar karar alıyordu, değil mi? Yani sayı olarak bakacak olursak, hatta bence yöneticilerden çok daha fazla karar alıyordur diye düşünüyorum. Yani yanlış bir şey yapmamak adına her hareketini sorguluyordur. Bu fotokopiyi bu yazıcıdan değil de yan odadaki yazıcıdan mı alsam? PowerPoint sunum rengini gri mi yapsam, kırmızı mı yapsam? Muhasebedeki elemanla karşılaşmak için hangi yoldan gitsem? Koridorun orasından mı, burasından mı? Arkadaşlarım beni kabullensin diye baklava mı alsam, pasta mı? İkisi de çok pahalı arkadaşlar. Kahve alın yani, kahve bile pahalı ama baklava ve pastadan iyidir herhalde. Bu kararlar her zaman bu kadar küçük kalmıyor tabii. Geriye dönüp baktığımızda o gün için o şartlarda bunu yapmak zorundaydım dediğimiz kim bilir nice kararlarımız var. O zaman hangi yoldan gideceğimi belirlerken önceliklerimi belirlemem, alternatiflerimin avantaj dezavantajlarını değerlendirmem gerekir. Karar almak çok da basit bir şey değil. Hele ki ucunda riskler varsa ve kararın sonunda sorumluluğumuz çok yüksekse. Evet, bir karar aldım. Ya yanlışsa? Bunun sorumluluğunu üstlenmek, bundan ders çıkarmak, zararı en aza indirmek, yani hesap verebilir olmak gerekiyor. Aslında açılıştan beri o konuştuğum sadece işimizle ilgili değil bütün bu size söylediğim şeyler. Hayatla da başa çıkma unsurları bunlar, değil mi? Ne dersiniz? Hayatımızın her anında başarılarımızı üstlendiğimiz gibi başarısızlıklarımızın sonucunu da üstlenmemiz gerekmiyor mu? Ne dersiniz? Peki ya stres? Bu kadar karar verme, kararların sonucunu üstlenme varken, sırtımızda büyük bir yükken, zorlayıcı durumlarla başa çıkabilme, stres altındayken gösterdiğimiz tutum ve davranışlar, sağlıklı bir ruh haliyle öç almaya çalışmadan, kin, nefret, öfke duymadan sağlıklı bir şekilde performansımızı sürdürebilme yeteneğimize ne dersiniz? Esneklik de aynı şekilde, değil mi? Değişen koşullara uyum sağlayabilme, hızlı şekilde adapte olabilme yeteneği ne kadar önemli, değil mi? Özellikle içinde bulunduğum, benim de bilişim, teknoloji, yazılım gibi konuları odağa alan sektörler için esneklik zaten işin temeliyken, bir de benim ve arkadaşlarımın yaptığı gibi eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine girdiğinizde birkaç kat daha fazla etkisi olan bir durum esneklik. Bizim gibi işlerde olduğun yerde kas katı durmak yıkılmak demektir. Burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Rüzgar nereye götürüyorsa oraya gidenler olarak düşünmeyin bizleri ya da bu söylediklerimi. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada hem görüş hem yetkinlik, bilgi beceri olarak aynı yerde kalırsanız bir bakmışsınız siz kalmışsınız, şirket almış başını gitmiş. Hep derler ya aynı gemideyiz diye. Bence onu artık sürat motoru olarak değiştirsek iyi olacak gibi görünüyor. Bunun yanında iletişim becerileri, işbirliği yapabilme, ekiple uyum çalışabilme, uyumlu çalışabilme, zamanı yönetebilme gibi diğer faktörleri saymıyorum bile. Ama inisiyatif alabilme ve motivasyonla ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. İnisiyatif almak, bir görevi yerine getirirken kendi başına harekete geçme, sorumluluk alma ve bağımsız bir şekilde kararlar alma yeteneğidir. Belirli bir durumda liderlik yapmamız gerekir, yeni fikirler ortaya koymamız ve sorunları çözme yeteneğimizi bile aslında inisiyatif almanın içinde gösterebiliriz. İnisiyatif alabilen insan bir görevi daha etkili ve verimli bir şekilde tamamlamak için harekete geçer ve sorumluluk alır. İnisiyatifi ele almak aynı zamanda proaktif olma anlamına da gelir. Yani kişi belirli bir durum oluştuktan sonra tepki vermek yerine olacakları önceden tahmin eder inisiyatif aldığında, proaktif olduğunda. Öngörür, ona göre üzerinde düşünülmüş adımlar atar, sorunları çözer ya da en azından çözmek için aktif çaba sarf eder. Yani kısa vadede halının altına süpürülmüş çözümler değil de orta ve uzun vadede çözümler sunar. Hem de sorunları yaşamadan önce. İnisiyatif almak, edinmek kolay bir şey değil, sorumluluk gerektirir. Yaptığı işlerin vicdani sorumluluğunu yüklenir insan. Gece o insanı uyutmayan işler varsa eğer, o işkolik olmaktan değildir, vicdanlı birisi olduğu içindir. Yani bana göre öyle. Zaten böyle bir süre sonra işini o kadar iyi yapacaktır ki, planlayacaktır ki gece yastığa başını rahat bir şekilde koyacaktır. Ya da o gün müşteriyle projesi varken iznini yöneticisinden habersiz uzatmayacaktır. Doktora gidiyorum diyerek gezmeye gitmeyecek, işten ayrılırken işlerini gerektiği gibi devrederek ayrılacaktır. Sorumluluk vicdanla ilişkilidir ve ailede öğretilir. Siz ona daha fazla iş vererek sorumluluk sahibi yapamazsınız. Bizzat deneyerek gördüm, test ettim. Olmuyor arkadaşlar. İnisiyatif almak, işlerin sorumluluğunu üstlenmek iş dünyasında, eğitimde, sosyal ilişkilerde ve birçok yaşam alanında önemli. İnisiyatif alan bireyler girişkendir, değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilirler, çeşitli zorluklarla başa çıkma esnekliğine sahiptirler. Eğer aylarca, yıllarca aynı konularda eğitimler alıyorsa bir kişi, aynı konular üzerinde kişisel gelişimine yatırım yapıyorsa, ancak bir türlü o konuda tam istediği gibi gitmediğini, bir şeylerin hep eksik kaldığını düşünüyorsa, bence inisiyatif alma konusuna da bir göz atmalı derim. İnisiyatif almak liderlik özelliklerini güçlendiren, kariyerimizde de günlük hayatımızda da başarı sağlama konusunda bize yardımcı olan bir özellik. Yönetici ya da çalışan ayırt etmeksizin etrafınıza bir bakın, inisiyatif alma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Bu kültürün de getirdiği bir şey tabii ama yıllarca birilerinin söylediklerini yaparak büyümüş bir toplumuz biz değil mi? Kendi başımıza karar alabilmek, bu kararların her türlü sonucunu göğüsleyebilmek bizler için zor. Büyük çoğunluğumuz birilerinin bizim yerimize karar almasını istiyor. Kararlarımızın sorumluluğunu üstlenip hesap vermekten hiç hoşlanmıyoruz. Motivasyon ise daha zorlu bir konu. Çünkü motivasyonun bileşenleri zaten işimizle başa çıkabilmemizin ana unsurlarından. Nedir bunlar? Öncelikle hedef belirleme. Ne kadar hedef belirleyebildiğimiz, ne kadar doğru hedef belirleyebildiğimiz zaten gözümüzün önünde. Bu konuda biraz sıkıntılıyım, geçiyorum. Motivasyonu yaratan zaten belirlenmiş hedeflere sahip olmak, değil mi? Hedefler bize bir amaç, yol haritası sağlar. Bir hedefiniz olmasa bugün sabah kalkıp o bilgisayarın başına geçmezsiniz. Ya da bir hedefimiz olmasa onca sene okullarda dirsek çürütmeyiz, değil mi? Bir hedefimiz olmasa hayat nasıl geçer ki? Amaçsızlık, sosyal izolasyonu getiren, öz saygı sorunları yaratan bir şey. Sağlıksız alışkanlıklar, ilgisizlik, kayıtsızlık, hatta ileri düzeyde depresyonu da beraberinde getirebilir. Bence motivasyonsuzluk bunlar için de en masum kalanı. Peki sadece bir hedefimizin olması yeterli mi? Kendimizden pay biçelim. Kim bilir bir gün içerisinde kendimize ne hedefler koyuyoruz? Hangilerinde başarılı oluyoruz? En ilgi duyduklarımızda, en tutkulu olduklarımızda başarılı oluyoruz değil mi? Ben kendime dalış yapacağım diye bir hedef koyduğumda mesela bana çevremde tepki verenler oldu. Tehlikeleri anlatıldı. Aileden vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Evet, tehlikelerin hepsinin farkındaydım. Ama tehlikeleriyle orada olmanın verdiği hazzı teraziye koyduğumda açık ara önde dalmam gerektiğini düşünüyordum. O sessizlik, o üç boyutlu ortam, muhteşem rengarenk, bambaşka bir dünya. İstediğim bir şeyi başarma güdüsü. Bende bunlar tutku yarattı. O zaman ne diyoruz? Motivasyon aynı zamanda risk alma, yeni şeyler deneme, rutinden çıkmak demektir. Yeni başarılar elde etme arzusudur. Zorlu görevlere karşı tutkuyu koruyabilmemiz gerekir. Yani o tutkunun geçici bir heves olmaması gerekiyor. Bu sayede amacımıza odaklanıyoruz. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde ortaya çalışan olgunluğu kavramı çıkıyor arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Siz kendi çalışanlık olgunluk seviyenizi ölçseydiniz, bir test etmek ister misiniz? Şu anlattığım konuları tekrar yukarıdan aşağı bir listeleyeceğim. Bakalım çalışan olgunluk seviyeniz kaç? Ne demiştik en başta? Teknik bilgi beceri düzeyi. Şu an yaptığınız işi düşünürseniz, teknik bilgi beceri düzeyinize kaç verirdiniz? Yazın bir yere. İşinizde çözüm üretebilme düzeyiniz nedir? Zor durumlarda kaldığınız ne kadar hızlı ve verimli çözümler üretebiliyorsunuz? Karar alma becerinize kaç verirsiniz? Hızlı ve doğru bir karar alıcı mısınız yoksa günlerce düşünür müsünüz? İşinizdeki zorlayıcı durumlarla başa çıkma seviyeniz nedir? Başınıza gelen en zor olayı düşünün. Ne hissetmiştiniz? O sırada neyi ne kadar daha iyi yapabilirdiniz? Şu an olsa ne yapardınız? Yaptığınız iş başarısızlıkla sonuçlandığında bu sorumluluğun ne kadarını üstünüze alıyorsunuz? Yönetici şirket politikaları bir başka çalışma arkadaşınız mı? Bu sorumluluğu üstlenen kişiler sizin adınıza. Kimler sizin yaptığınız işlerin kötü gitmesine neden oluyor? Bunların hangileri gerçekten suçlu? Bazen insan kendini manipüle edebiliyor. İstemediği bir durumdan kaçınmak için başkalarını suçlu gibi gösterebiliyor. Onların yaptıkları ufak tefek hataları abartarak kendi işinin de sorumlusu onlarmış gibi gösterebiliyor. Değişen koşullara uyum sağlama seviyeniz nedir mesela? Her yeni konuya, olaya, kişiye bu da nereden çıktı gözüyle mi bakıyorsunuz? Anlayıp tanıyıp kendinizi nasıl konumlandıracağınızı mı düşünüyorsunuz? İlk anda inkar, red seviyeniz nedir? İşbirliğine ne kadar yatkınsınız? Başkalarıyla birlikte çalışabilir misiniz? Çalışmak için gerekli şartları oluşturur, edindiği bilgileri başka arkadaşlarınızla paylaşan kişilerden misiniz? Yoksa bilgiyi kendinize saklamayı mı tercih ediyorsunuz? Şu an birlikte olduğunuz ekiple ne kadar işbirliği içindesiniz? Ekip arkadaşlarınızın çalışmalarına destek olma seviyeniz, onlardan destek isteme seviyeniz nedir? Zamanınızın ne kadarını yönetebiliyorsunuz? Ya da şöyle sorayım, zamanınızın dizginleri sizin elinizde mi? Elinizde ise ne kadarını kontrol edebiliyorsunuz? Şu an yaptığınız işin sorumlulukları çerçevesinde düşünürseniz, kendi başınıza hareket etme düzeyiniz nedir? Kendi başınıza hareket etmeniz gereken konularda başkalarına mı danışıyorsunuz, sorumluluğu yaymaya mı çalışıyorsunuz ya da alanınızı genişletmeye, daha fazla kendi başınıza hareket edebileceğiniz ortamlar yaratmaya mı çalışıyorsunuz? Yeni fikirler ortaya koyma düzeyiniz nedir peki? Bu fikirler sürekli reddedilse mesela, siz hala fikir üretmeye devam eder misiniz? Ya da üretirsiniz ama bunları beyan etmek istemez misiniz? Bu konuda kendinize kaç puan verirsiniz? İşinizi yaparken ne kadar proaktifsiniz? Sorunlar geldikçe mi çözüyorsunuz? Çıkabilecek sorunları öngörerek ona göre önlemler mi alıyorsunuz? Risk alma, yeni şeyler deneme, rutinden çıkma, yeni başarılar elde etme arzunuza kaç verirsiniz? İşinize ne kadar tutkuyla bağlısınız? Bakın, yöneticinize, arkadaşlarınıza falan demiyorum. İşinize olan tutkunun seviyesini soruyorum. Yöneticilerden, çalışanlardan, şirketlerden bağımsız düşünürseniz, belki de işinize karşı bir tutkunuz yok ve sorun aslında burada. Evet, hepsine yüz vermiş olanlarınız olabilir. Biraz gerçekçi davrandım, 80-90 aldım diyenler de olabilir. Yani bu kadar çok unsurun bir arada olması bir insanda mümkün müdür bilemiyorum. Olmayabilir. Ama en azından şunu biliyoruz artık. Tüm bu konuştuğumuz unsurlar bizim işimizle başa çıkma kapasitemizi ölçüyor. Ve bu faktörlerin birleşimi çalışan olgunluğunu ifade ediyor. Yani belli bir görev ya da projede ne kadar etkili olabileceğimizi belirlemede önemli bir kıstas. Kendimizi tanıma yolunda bir adım daha attık bugün, değil mi? Bize verilen görevlerle ne kadar başa çıkabildiğimizi de gördük. Belki başa çıkamadıklarımız için neyimizin eksik olduğunu gördük. Ya da başa çıkabildiklerimiz için hangi kaynaklarımızdan faydalandığımızı gördük. O zaman bu farkındalıkla gelsin mi yeni görevler? Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.